Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Faruk Bal, Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızla birlikte ekonomide gündeme dair olan meseleleri ele almaya devam ediyoruz. Aslında gündeme dair dedim ama biz gündemi, sıcak gündemi değil, biraz da arka planını tartışarak devam ediyoruz. Olayların doğrudan sıcak gündemin dışında arka planıyla ele almaya çalışıyoruz. Şimdi müteşebbis konusunu biz iki haftadır müteşebbis konusunun üzerinde duruyoruz ama bu konunun önemi ortada olduğu için biraz daha derinleştirmek istiyoruz. Özellikle ülkemizde de son dönemde girişimciliğin yükseltilmesine yönelik politikalar var ve sürekli bu gündem oluşturuluyor. Kamuda ve özel kesimde gündem oluşturuyor girişimciliğin yükseltilmesi konusu. Biraz da üretimin ve büyümenin gerçekleştirilmesi bu girişim kültürüne ve girişimciliğin geliştirilmesine bağlı. Ben burada hocamızdan şunu sorarak aslında başlamak istiyorum konuya. Kamu kesiminin yani devletin girişimcilikten gündemi nedir? Ne bekliyor, ne anlıyor diyorum.
Evet, Türkiye'de işte 19. yüzyılın sonlarından itibaren devletin aktif olarak iktisadi hayatta yer alışı, salt üretimi doğrudan doğruya yapması ya da yapmaması boyutunda değil, var olan üretimi özel sektörün üzerinden dahi olsa teşvik etmesi, onu yönlendirmesi bağlamında gelişmeye başladı son döneme gelen serüvende. Özellikle 80'lerden sonra özel sektörün öne çıktığı piyasa ekonomisi şartlarında girişimciliği teşvik eden, destekleyen, bu noktada ön açan, hatta iteleyen bir devlet uygulaması var. Bu çerçevede devletin girişimcilikten anladığı aslında doğrudan doğruya üretim yapan, üretimi gerçekleştiren ve belli bir katma değer oluşturan aktör olarak girişimciliği tanımlıyor. Bu hususta örneğin hem uzun vadeli hem de kısa vadeli planlar ve programlar noktasında sürekli olarak bir takım yaklaşımlar geliştiriyor ve bunları da reel hayata empoze etmeye çabalıyor. Örneğin işte 10. Kalkınma Planı, 2014-18 yıllarını içine alan kalkınma planı bu konuda ciddi bir düzenleme ortaya koymaya çalışmış. Bu çerçevede girişimciliğe dair hazırlanmış olan ihtisas raporu önemli ipuçları veriyor. Mesela bu raporun bir bölümünde doğrudan doğruya bizim belki geçen haftadan itibaren gündemde yer alan, ele aldığımız konulardan birisi olan kültür bahsi çok detaylı ipuçları niteliğinde ele alınmış bir konu. Rapor konuyu detayda tartışamıyor ama detaya dair bize çok önemli ipuçları bırakarak konuyu gündeme taşıyor. O da bizim kültürümüzün başka kültürlerle karşılaştırılması konusudur. Bu hususta devlet daha çok ağırlıklı olarak girişimciliği öğreten, girişimciliğin uygulama boyutlarını gündeme taşıyan bir eğitim yaklaşımı sergilemekteydi normalde. Ama son dönemlerde bu kültür boyutu da ayrıca girişimciliğin ana asli unsurlarından biri olarak gündem oluşturmaya başladı. İşte komisyon raporu bu anlamda önemli bir rapor diye düşünüyorum.
Evet hocam, gerçekten komisyon raporunun üzerinde de durulabilir de özellikle kültürü de işin içerisine katarak önemli hale geliyor. Artı girişimcilikle ilgili faaliyetler de çok fazla. Örneğin eğitimler veriliyor. Girişimcilik eğitimleri, işte İşkur'un eğitimleri var, başka kurumların eğitimleri var. İşte bunlarda destekler var. Evet, ve artı bu girişimcilik eğitimlere katılanlara işte hibe ve artı belli bir zamana kadar ödeme kolaylığı getiren faizsiz krediler de sağlanıyor. Yani ülkemizde
hatta kurumlar arasında işbirlikleri de var o noktada.
İşbirlikleri de var. Sürekli arttırılmaya bir şekilde çalışılıyor. Ama tabii bununla birlikte bizim artı yönlerimiz ve eksi yönlerimiz de var. Yani girişimciliği geliştirmede bir takım artılarımız var. Ama bunun yanında peşi sıra eksilerimiz de var. Öncelikle eksilerimizden başlayalım isterseniz. Yani girişimciliği geliştirilmesinde ne tür engeller var karşımızda? Yani tüm bu desteklere rağmen istenilen seviyeye gelmesinin önünde ne tür engeller görülüyor diyebiliriz.
Elbette bunların bir kısmı yasal mevzuat ile ilintili olan hususlar. Bir kısmı reel ekonominin bu anlamdaki rekabetçi gücü belki. Yeni girişimcilik faaliyetlerinin öne çıkışını önlemekte. Belki bir kısmı çok belki baskın olarak kültürel. Şimdi küreselleşme sürecinde bu yasal çerçeveyi ya da somut diyelim düzenlemeleri rahatlıkla yapabilirsiniz ama esas arka planda daha belirleyici olan o kültürel kodlar ya da normlardır diyebiliriz. Bu hususta Türkiye özellikle bu rekabetin geliştiği bu dönemde kendi kültüründen kaynaklanan bazı zorluklarla karşı karşıya kalmakta diyebiliriz. Mesela en belirginlerinden belki birisi Türk işletmeciliği ya da bizim işletmeciliğimiz aile işletmeciliği niteliğinde bir işletmecilik. İşletmelerin çok büyük bir kesimi aile işletmecisi. Nesilden nesile aktarılma çabasında olan, profesyonelliği o anlamda tam sağlama yetkinliği olmayan, gayreti de olmayan bir işletmecilik mantığı var. Bir diğeri belki sermaye ile alakalı husus. Yabancı sermayeyi işletme faaliyetine katabilme konusu Türkiye'de ciddi bir problem. Bu biraz kültürle alakalı bir husus bir ölçüde de.
Evet, onun haricinde peki artılarımız nedir hocam? Yani Türk girişimcileri olarak yani ellerinde evet kültürel olarak özellikle aile işletmelerinin yaygın olması, yabancı sermaye yetersizliğinin bulunması, yabancı sermayeden tam anlamıyla yararlanılamaması gibi bir takım engellere vurguladınız. Tabii artı noktalarımız da vardır mutlaka. İşte artılarımız neler olabilir?
Evet.
Türk girişimcileri olarak.
Yine belki en temelde en önemli artımız bizim işletmeciliğe ya da iş dünyasına, iktisadi hayata bakışımız küresel ölçekte artık baskın hale gelmiş olan ne olursa olsun elde etme mantığına, yaklaşımına çok da henüz hazır değil. Bu bir yönüyle rekabet şansını azaltıyormuş gibi gözüküyor ama bana göre uzun vadede bu bizim işletmeciliğimizin bir artısıdır. Zira bizde işletme bu kültürden kaynaklanan bir nedenle sadece işletmeciliğin hangi alanlarda ortaya çıkacağı noktasında değil ya da işletmeciliğin tarzıyla alakalı değil sadece aynı zamanda amacıyla da alakalı bir husus. Amacın bizde farklı oluşu ister istemez yumuşak işletmecilik adını verebileceğimiz belki insani işletmecilik adını verebileceğimiz bir kültürü bizim reel hayatımızda baskın hale getiriyor. Bu da bence ulusal ölçekte olduğu gibi uluslararası alanda da bizim rekabet gücümüzü son derece dinamik, canlı ve yerinde kılan bir husus diye düşünüyorum.
Evet hocam. İşletme yapımızda dikkat çeken özellikler neler hocam? Bir de yani bu dikkat çeken bu özellikleri yani işletme yapımızı belirleyen niteliklerin bizim kültürümüzle nasıl bir bağlantısı var? Onun üzerinde de isterseniz biraz durabilirsek ve bu tabii bizim kültürümüz o anlamda örneğin profesyonelleşmenin önünde ne tür engeller ortaya çıkartıyor, ne tür sonuçlar doğuruyor ki bizim özellikle Avrupa işletme yapısıyla kıyaslarsak çok büyük farklılıklar içerdiğimiz söylenebilir. Yani her ne kadar giderek gelişmeler gösterilse de.
Evet. Şimdi aslında biraz önce bir noktasına değinilmişti. Bizim işletmeciliğimizin çok önemli bir yönü aile işletmecisi oluşumuzdur. İnsanlar genellikle kardeş, yakın akrabalar ölçeğinde bir araya gelmekte. Bu ister istemez büyüklüğü elbette belirlemekte. Anonim şirketler ya da Avrupa'da var olan o çok katılımcı kültürün getirdiği o geniş katılımlı işletmecilik yapısı pek geliştirilememekle beraber bir güvene dayalı, başka boyutlarda güvene dayalı daha doğrusu diyelim bir işletmecilik yapısı ortaya çıkarmış durumda. Bu profesyonelliği belki göz ardı eden bir ölçüde bize özgü bir işletmecilik tarzıdır diyebiliriz. Bunun ortaya çıkartmış olduğu elbette altta bazı problemler ya da faydalar var. Mesela akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan o güven aynı zamanda bir sonraki adımda işletmenin başka ortamlara, başka bizden sonra gelenlere aktarılması konusunda bir zafiyet ortaya çıkartmakta. Bizde çok ağırlıklı olarak işletmeler iki, bilemediniz üç nesil giderler. Bizim tarihimizde bu nedenle çok uzun vadeli işletmecilik yoktur. İşte bunun en önemli nedeni aile işletmeciliğinin egemen olmasıdır. profesyonelliği yakalamış olan işletmeler bu bağlamda o rekabetçi ya da ayakta kalabilme gücünü elde etmiş olan işletmeler nesilden nesile aktarılmayı daha kolaylıkla halletmekteler. Bu konuda da son dönemlerde hakikaten çok büyük bir işletme çerçevesi önümüze serildi. Yani dünya ölçeğinde artık yeri olan, olana açılmış ve profesyonellikle çalışan bir işletme sahamız ortaya çıkmaya başladı. İşletmeciliğimizin bu anlamda belki dikkate alınması gereken, detayda dikkate alınması gereken önemli noktalarından bir tanesi işletmelerde gücün kullanımı mevzudur. İşletmeciliğimiz güç esaslı mıdır? Yoksa başka unsurları dikkate alan, insanları başka sebeplerin bir arada tuttuğu bir işletmecilik midir? Örneğin karın paylaşımıdır, örneğin iş ortamındaki beraberliktir gibi. Yani güç mesafesi adını verebileceğimiz bir kavram burada önem taşıyor. Yani yapılan araştırmalar göstermiş ki Türkiye bu anlamda Avrupa ülkelerinden özellikle işte kapitalistleşmiş ileri sanayi ülkelerinden çok önemli farklılıklar ortaya koymakta. İşte yapılan bir değerlendirmeye göre Türkiye'nin gücün taşımış olduğu anlam ve önem noktasında 100 üzerinden skoru 66 iken örneğin işte atıyorum Macaristan'da 46 çıkmış, Almanya'da 35, Avustralya'da 36, Danimarka'da 18, İrlanda'da 28 rakamı var. Yani buna göre Türkiye'de demek ki bu Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimizde 2 katına 3 katına varan bir güç kullanımı söz konusu. Yani işletmelerimiz aslında üretimden ilk kurgulama aşamasından itibaren üretim sürecinin tamamında gücü varlığın bir aracı olarak kullanıyor demektir bu. Ha bu noktada bizden daha kötü demeyeyim ama gücün daha fazla anlam taşımış olduğu ülkelerde yok mu? Var tabii, var ama bunlarla kendimizi mukayese ettiğimizde bu ülkelerin ekonomilerinin daha kırılgan, daha zayıf olduğunu görebiliriz. Bunları tekrar sıralayacak olursanız mesela Panama 95 diyor, Fas 70, Meksika 81, Singapur 74, Vietnam 70, Uruguay 61 gibi. Bu şu anlama geliyor, demek ki aslında dünyada egemen bir kapitalist modelde dahi kendi içinde gücün taşımış olduğu anlamın miktarı boyutunda birbirinden uzak çok ciddi bir yelpaze var.
Evet.
Ne dikkati çeken husus biraz önce o ilk başta saymış olduğumuz gücün az anlam taşımış olduğu ülkeler çok ağırlıklı olarak kapitalizmde ilerlemiş. Artık kapitalistik ilişkilerde niteliği öne çıkartan, liyakati öne çıkartan, sadece başka sahiplerden kaynaklanan kudrete dayalı olmayan ekonomik modeller bunlar. Bu da bu ekonomilerin aslında daha sağlıklı olduğunun göstergesidir diye düşünüyorum. Çünkü rekabetçi ortamlarda, küresel piyasada güç bu kadar çok anlam taşımamış olmalı. Taşımaması gerekir diye düşünüyorum. Belki başka bir husus işletmeciliğimizde bizim modern dünyada dikkate alınması gereken bir husus. Bizim rekabetçiliğimiz noktasında önemli olan bir husus. Bizim işletmeciliğimizin kolektif mi, bireysel mi bir yaklaşım içinde oluştuğudur. Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de bu noktada bireysel işletmecilik yine bahsi geçen ülkeler noktasında oldukça az düzeyde. Yani Türkiye'de işte skoru 100 üzerinden değerlendirirsek 37 puan verirsek biraz önce o bahsetmiş olduğum kapitalist ileri düzey ülkelerde bu bireyselciliğin, bireyselliğin çok çok üzerinde, Türkiye'ye göre çok üzerinde olduğu ortaya çıkar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran 91, 100 üzerinden 91, İngiltere'de 89, işte Macaristan'da örneğin 80, Almanya'da 67, Fransa'da 71, Danimarka'da 74 gibi. Yani işletme değerde bir araya gelmiş olan üretim faktörleri kendilerini esas alan, işletmenin ihtiyacından öte kendi ihtiyacını gündeme taşıyan bir yaklaşım içinde varlar. Bu noktada Türkiye'de bireysellik daha zayıf. Bunun karşılığında elbette kolektivist yaklaşım ya da grupçu yaklaşım diyelim çok daha baskın durumda. Nitekim bunun somut durumlarını kriz ortamlarında rahatlıkla görebiliyoruz. İşte Türkiye'de de ekonomik kriz olduğunda, dünya ekonomisinin krize düştüğü anlarda Türkiye'de işletmelerin işçi çıkartma refleksleri Avrupa ve Amerika'nın çok gerisinde kalmıştı. Yani ben etrafımda da biliyorum, birçok işletme zarara dahi düşse işçisinden vazgeçmedi.
Yani işletme sahibi çalıştırdığı kimselerin de bu anlamda durumunu düşünüyor. Yani kendisi zarara katlanıp.
Yani bu bizim bu boyunuyla güçlü olduğumuz bir boyut.
Evet.
Ama bunun karşılığında bu bireyselliğe yanında kolektivist yaklaşımı öne çıkartmak arka planda aslında bir başka boyutla da ilintili bir husus. Bir bakıma liyakatin esasa alınmadığı, evet, başka hususların dikkate alındığı bir işletmecilik kültürünün de göstergesi bir yönüyle.
Evet.
İşte mesela Avrupa, Amerika gibi ileri ülkelerde, o anlamda kapitalist ülkelerde liyakat önemliyken bizim ekonomimizde torpil adını verdiğimiz nepotizm olarak da isimlendirilen husus, evet, çok daha belirgin durumda. Bu da torpile dayalı. Bu akrabalık olabilir, siyasi yaklaşım olabilir, hemşiricilik olabilir, başka sebepler olabilir. Dayalı bir işletmecilik, rekabet gücü zayıf bir işletmecilik demektir.
Verimi düşürüyor.
Evet, çünkü orada var olan eleman ya da unsur liyakatten öte başka hususlara sığınmaktadır. Bu özellikle kamu kesimi işletmeciliğinde çok daha kolay elde edilebilen ve elde edildiğinde de vazgeçilemeyen bir durumdur. Özel sektör işletmeciliği çok zorlandığında, işletmenin kapatılma boyutu ortaya çıktığında bunu lave edebilme refleksi gösterebiliyor ama özellikle kamu kesimi işletmeciliğinde bu çok daha önemli bir problem alanı olarak gözüküyor. Bir diğer husus bizim Türk işletmeciliğinde gündeme düşmesi gereken nokta olarak işletmecilikte kadın ve erkek ilişkisi ya da girişimcilikte kadının mı erkeğin mi önde olduğu konusudur. Bizde yine kültürel kodlar burada çok baskın. Erkek işletmeciliğinin ya da erkek girişimciliğin egemen olduğu bir işletme kültürü var. Gerçi son zamanlarda özellikle 2000'li yıllarda küreselleşmenin getirdiği bir sonuçla kadın istihdamı ya da kadın girişimciliğin öne çıktığı bir açılım da var. Bu özellikle Türk işletmeciliğinin yabancı ortaklıklarla olan beraberliğinde daha da açık bir durum gibi gözüküyor. Yine başka bir husus bence. Hem bizim için bir artı oluşturan ama aynı zamanda da büyük oranda bir eksi oluşturan husus. Bizim işletmecilik kültürümüzde olabildiğince belirsizliklerden kaçınma söz konusu.
Yani tedbirli,
evet,
olma,
tedbirli şey, olma tedbirli çabası çok belirgin.
Sürekli önünü görme.
Ha, bunun nedenlerine öncelikle değinmek gerekirse Türkiye ekonomisinin sade ekonomi değil tabii, yani hem sosyal dokusunun hem de siyasal ve idari yapısının çok kırılgan oluşu, her an oyunun tatile çıkabileceğine dair, tatil edilebileceğine dair var olan o kanaat, o yaklaşım bizim olabildiğince fırsatlardan bile uzak durmamızı, olabildiğince tedbirli davranmamızı ortaya çıkartıyor. Bu yönüyle Türk işletmeciliği geçmişten bugüne bu belirsizlik ortamlarını risk olarak gören bir işletmecilik olarak gelişti. Belki bu son dönemlerde, özetle son 15 yıldır belki biraz farklılaşmakta, dünyanın sunmuş olduğu yeni fırsatlar biraz gözü karacılığı da ortaya çıkarttı.
Aslında girişimcilik de risk almak demek değil mi?
O anlamda belki yeni nesiller o geçmişin kültürüyle daha az buluştukları, daha az tanıştıklarından dolayı belki olsa gerek. Yurt dışına doğru özellikle çok ciddi bir açılım da var. Nitekim yapılan araştırmalar da gösterecektir. Yurt dışına giden işletmeciliğimizin yaş gruplamasına bakıldığında bunun çok belirgin olarak genç nesiller üzerinde toplandığı görülebilir. Bir başka husus belki bizim işletmeciliğimizde, bu da genel kanaat olarak vardır zaten. O da nedir? Zamanın yönetimi mevzudur.
Zaman yönetimi, evet.
Hani belirsizliklerden kaçınma bir yönüyle risk dönemlerinde artı haline de gelebilirdi. Ama evet, bu husus zaman mevzu iyi kullanılmadığında artı oluşturabilecek olan bir durum değil.
Evet.
Yani maalesef Türkiye işletmeciliğinde zamanın kullanımı konusu rekabeti sağlayan, bizi rekabetçi kılan bir artı değil, tam tersine bizi zayıf düşüren, rekabet etme şansımızı azaltan bir faktör olarak devrede. Türkiye bu hususta ister yönetici olsun, isterse çalışan üretici, mavi ya da beyaz akıllı zümre olsun, fark etmez, hususunda zamanın kullanımında çok da hassas olmayan, zaman maliyetini çok fazla dikkate almayan bir işletmecilik kültüründe. Ha, bunun artısı yok mu diye sorulursa, elbette artısı da var bunun. O da nedir? İnsanların iş ortamında kendilerini salt sadece üretmekle, salt sadece üretim parçası olmakla ilişkilendirmediği, başka bazı fırsatları da ortaya çıkaran bir süreç aslında bu. İnsanların birbiriyle kaynaştığı, muhabbet ettiği, tanıştığı, biliştiği, buluştuğu bir iş mantığını da aslında Türkiye'de geliştiriyor bu. Yani bir yönüyle de aslında bizim işletmeciliğimizde biraz önce anlatmaya çalıştığımız, o hani başka sahiplerin de devrede olduğunu yaptığımız o vurgu burada bir başka anlam taşıyor. Bu da bir artıdır diye ifade edilebilir yani.
Evet, yani ilişkiler sağlam kurulmuşsa, işin dışında da daha doğrusu ortaklıklar, dostluklar sağlam kurulmuşsa, bizde işletmeler belki daha karlı, daha verimli çalışabiliyor, ama salt işe dayalı bir ilişki kurulmuşsa belki verim de daha düşük oluyor olabilir, evet, hocam. Kolektif yaklaşım üzerinde durmuştu. Özellikle bizde bireyselcilikten ziyade kolektifliğin ön planda olduğunun üzerinde durmuştu.
Tabii bu batıyla mukayese, evet, edersek
özellikle
böyle.
Batıyla yoksa, mukayese, evet, ettiğimizde. Bunun, bu tür bir yaklaşımın, yani kolektivist bir yaklaşımın bizdeki artıları nelerdir? Tabii bireyselliğin olmayışının da olumsuz yönleri neler olabilir? Bunları isterseniz biraz daha açabilir miyiz,
açalım,
hocam?
Açalım, evet, doğru, iyi olur. Şimdi bizde eskiden beri, hani kavlu beladan beri derler ya, bizim işte Osmanlı'dan bugüne gelen serüvenimizde işletme aslında bir ailenin tamamının içinde yer aldığı bir dünyadır. Burada aileden kastedilense sadece anne baba çocuklar değil, o işletmede yer alan bütün unsurlar. İşte çırağından kalfasına, ustasına kadar, hatta etrafta oraya mal getiren, üretilen malı alan insanlar bile bu işletmenin bir parçası sayılırlar, addedilirler. Malumunuz bizde müşteriler gittikleri zaman, hatta bu yine büyük şehirlerde belki kayboluyor ama kırsal kesimde böyledir. Mutlaka çay, kahve, yemek, muhabbet ikramları olur. Bu modern işletmecilikte elbette bunlar kayboluyor ama bu yönümüz hala baskın. Bu anlamda da bugünüyle de mutluyuz ve gururluyuz diyebilirim. Şimdi kolektivist diyelim işletmecilik yaklaşımının bize kattığı önemli hususlar var tabii. Bir defa biz bilinci bu ortamlarda çok güçlüdür. İşletmenin başarısı ya da başarısızlığı, işletmenin yaşamış olduğu herhangi bir zorluk ya da kolaylık adeta bütün işletme unsurlarının tamamını içine almakta. Bu bireyselliğin egemen olduğu kültürlerde böyle değildir. İşte tam tersine bireysellik ortamlarında bir zarar varsa zarar eden patrondur. Oradaki çalışanın umurunda değildir o anlamda. Ama kolektivist yaklaşımın baskın olduğu işletmecilikte var olan zarar aynı zamanda işçisinden patronuna kadar herkesin ilgi alanına girer ve herkesi üzen bir husustur. Bu yönüyle kolektivist yaklaşımın artısını ifade ediyor denilebilir. Bir diğer husus, o biz yaklaşımı mensubiyet eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Her şeyiyle kendisini işletmeye ait görmeye başlar bu insan. Başka bir ortama gitme, oraya kendini nakletme boyutunu göz ardı eden bir mensubiyeti ifade eder bu. Bir diğeri inanç diyebileceğimiz hususlar ya da değer diyebileceğimiz hususlar, işletme kültürü dediğimiz hususlar orada çalışanlar üzerine baskındırlar. O işletmenin sahip olmuş olduğu kültür herkesi benzeştirir. Yeni gelen unsurlar bile zaman içinde o kültürle adapte olurlar, kaynaşırlar ve onu benimserler. Zira o orada paylaşılan bir şeydir. Bireyselliğin egemen olduğu işletmecilikte ise bu yoktur. Ha bunun hangisinin iyi olduğu biraz belki kültürel yaklaşımla alakalı bir husustur. Bize göre kolektivist yaklaşım daha uygundur bu boyutta. Belki batılı bir kültürel ortamda yetişmiş bir insan için bu işletmeciliği bozan, karlılığı azaltan bir husus olarak da değerlendirilmeye müsait bir konudur. Bir başka husus, kolektivist işletmelerde kişiler arasında duygusal bir takım bağlar da vardır. Sadece parasal değildir ilişki. Örneğin hatalı bir mal imalatında ya da öngörülen bir karlılığın olmadığı bir dönemde ya da bir parti ürün satılım sonrasında daha düşük bir karlılığın elde edilmesinde o duygusallığın vermiş olduğu bir ortak hissiyat vardır. Herkes bunun giderilmesinde paylaşımcı bir yaklaşım geliştirir. Bu hem artı da böyledir hem eksi de böyledir. Bu yönüyle Türkiye işletmeciliği aslında o çalışılmışlık süresince ilişkilerin çok güçlü olduğu, yoğun olduğu bir düzeydedir denilebilir. Ama bu işletmeciliği uzun vadeye taşımamızı önleyen elbette birçok husus var. Örneğin işte akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan bir beraberlikse eğer işletmecilikte, öne çıkma ya da elde etme diyelim kaygıları bu işletmeciliği rahatlıkla bitirebilir, bir etki oluşturmakta. İşletmenin gündelik hayatında insanların arasındaki mesafe son derece az iken, işletmenin uzun vadede varlığına bu boyut bir olumsuzluk da geliştirebilmekte, getirebilmekte. İşte sahiplik yapılarının uzun vadeye taşınamaması, amaç uyuşmazlığı, ortaklardan birisinin işletmede kontrolü elde edebilme boyutu yine bu kolektivist yaklaşımın da bir sonucudur bir bakıma diye düşünülebilir. Yani bireyselci yaklaşımlarda, işletmeciliklerde böylesi bir tavır geliştirmek bu kadar kolay değildir. Zira dengeler çok rekabetçi, işletmeciliği o anlamda her an sona erdirebilecek bir ilişki düzeyinde gittiğinde bu tür talepler, bu tür yaklaşımlar çok kolaylıkla uygulama alanına geçirilememekte. Yani kolektivist yaklaşımlarda bu daha rahat uygulamaya dökülebilen bir husustur.
Hocam önümde bir araştırma var da onunla ilgili, isterseniz ilgi çekici bir araştırma, onunla ilgili konuşabiliriz. Şimdi tam da kolektivizmle de alakalı bir konu da oluyor. Bir işte önemli olan şey nedir diye. Şimdi şu başlıklarda şu şekilde yaklaşık bakıyoruz. Bu birçok ülkede yapılmış bir araştırma. Yani bayağı bir ülkeyi içine alıyor. Örneğin iyi ücret midir önemli olan, rahatlık mıdır, yoksa işin sürekliliği midir, saygınlığı mıdır, iyi çalışma saatleri midir, inisiyatif kullanabilme midir, İşte bol izin ve tatil imkanı mı gibi işin ilginçliği ve yeteneğe uygunluğuna kadar ve sorumluluklara kadar bir takım maddeler var, sıralamalar var. İşte bir puan olursa bu önemli olduğunu ifade ediyor bunun. İkiye yaklaştıkça, yani puan arttıkça o madde önemsizleşiyor. Şimdi Türkiye açısından bakarsak örneğin benim burada dikkatimi çekti. Bol izin ve tatil imkanı önemli görülmüyor. Çünkü puanı düşük onun. Yine işin ilginçliği de puanı düşük. Yani diğer hususlara göre. Diğerlerinin birbirlerine yakın olmasıyla birlikte iyi ücret ön plana çıkıyor. Süreklilik daha çok ön plana çıkıyor. Hı-hı. Yeteneğe uygunluk Hı-hı. maddeleri ön plana çıkıyor. Bunu değerlendirecek olursak ne tür bir sonuç çıkar hem bizim işletmeleri anlayışımız açısından, iş anlayışımız açısından?
Şimdi biraz önce o kolektivist işletmecilik kültüründen mevzu etmiştik ya. Bence bu arka planda var olan bu durum reel boyutta var olan bazı problemleri, eksileri ve artıları diyelim yani görmez kılabiliyor. Türkiye'de işletmecilikte unsurların beraberliğini sağlayan aslında bu biraz önce saymış olduğunuz hususlar çok belirgin bir boyut taşımıyor aslında. Yani salt sadece ücret ya da salt sadece rahatlık ya da salt sadece yetenekle uygunluk değil işletmecilikte iş ilişkilerini ortaya çıkaran. Bu Türkiye'yi farklılaştıran bir husus. O sizin bahsetmiş olduğunuz işte o araştırmada başka bazı ülkelerin örneğin çok daha farklı uçlar yaşadığını söyleyebiliriz. Evet. Örneğin bazıları diyelim ki atıyorum örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatlık
ön planı
ile iyi ücret arasında ya da süreklilik ile saygınlık ile iyi ücret arasında bir farklılık var.
Evet.
Yani iyi ücret buralarda daha önemli.
Daha önemli.
İken saygınlık çok da önemli değil.
Evet.
Yani insanların saygınlık beklemediği ama iyi ücret beklediği bir işletmecilik kültürü ya da yaklaşımı gelişmiş durumda. Türkiye'de bu son derece dengeli bir durum. Sadece Türkiye'de işin ilginç olması hiç önem taşımıyor.
Önem taşımıyor
yani
evet.
Son derece tekrarlanan, süreklilik aynı sürekliliği gösteren bir iş dahi olsa insanlar ona katlanabiliyorlar.
Evet.
Ama bir başka ülkede bu çok daha farklı bir anlam taşıyabiliyor. Mesela yine benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde sorumluluk konusu, işletmelerde insanlara sorumluluk verilip verilmediği mevzu çok önemli değil.
Evet.
Ama Türkiye'de önemli. Çünkü Türkiye'de sorumluluk mevzu değer verilme ya da verilmeme ile ilintilendiriliyor. Ve bu yönüyle de önemli bir husus. Mesela siz yine ifade ettiniz bol izin ve tatil imkanı evet. olup olmadığı mevzu. Yani Türkiye'de çok da önemli değil.
Evet.
Yani insanlar işletmenin hatırına ya da işletmenin gereğine izin kullanmamayı göze alan bir kültüre, bir yaklaşıma sahipler. Bu bizim bir ölçüde artımızdır diye düşünüyorum ben.
Yani işin belki öncelikleri bizde daha ön plana çıkıyor. Sürekliliği olan bir iş, sürekli ve iyi örneğin iyi ücret aldığınız, değer gördüğünüz, saygınlık, itibar gördüğünüz, sürekli olan bir işe sahipseniz izin ikinci planda, tatil imkanları ikinci planda kalabiliyor.
Evet, kalabiliyor. Bu bir yönüyle aslında Türkiye'de işletmeciliğin bir ölçüde yine de küresel rekabetçi yaklaşımdan, mantıktan uzak olduğunu da gösteriyor. Elbette bu verimlilik noktasında istihdamın elde etmiş olduğu ürünün değeri noktasında, parasal değeri noktasında yani birim başına zaman maliyeti ve ürün değeri ilişkisinde rekabetçiliğimizi azaltıyor aslında. Ama diğer yönüyle işletmelerde insanların mutluluğu, huzuru, kendini rahat ve güvende hissetmesi boyutuyla iş ortamlarımızın daha sağlıklı, o anlamda insanlığa ya da insan onuru, gururu ya da ihtiyaçlarıyla daha ilintili bir yapı ve kültür içinde olduğunu söyleyebiliriz.
Buradan devamlı hocam tekrar şu noktaya gelecek. Ortaklıklara biraz değindik. Çok da detaylı değinmedik. Belki başka bir programda yine değinebiliriz detaylı olarak ama şimdi ortaklıkların uzun ömürlü olması önemli. Yani bir işletmenin sürekliliği açısından uzun ömürlü ortaklıklar önemli ama bizde ortaklıklar belirgin bir şekilde kısa.
Hı-hı.
Ya bunun nedenleri ortaklıkları nihayetlendiren hususlar neler olabilir acaba? Bunun nedenleri neler olabilir?
Şimdi aslında biraz değindik ama açalım
evet, biraz değindik yine
noktasında
de.
Geldiğimizde.
Evet.
akrabalık ilişkilerinin, işte başka sebepler, işte torpil de olarak adlandırabileceğimiz profesyonelliğin ötesindeki ilişkiler, bir bakıma ortaklıkların vazgeçilmezlik boyutunu zayıflatıyor bir yönüyle. Yani kırıldı mı, koptu mu artık katlanılmaz bir noktaya götürüyor işletmeleri. Yani küstünüz mü, o adama mecburiyetiniz yok zaten. Yani sizin işletmeciliğinizde, işletmenizde artı değer zayıf olduğundan, düşük olduğundan kopuşlar çok kolay ortaya çıkabiliyor. Ama rekabetçi, gelişmiş, liyakate dayalı işletmelerde küsseniz de idare ediyorsunuz. Niye? Çünkü size çok ciddi bir karlılık katıyor. Beğenmeseniz de kişiliğini sabrediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim için kazandırdığı önemlidir diyorsunuz. İşte Türk işletmeciliğinde bu olmadığından bizim işletmeciliğimiz duygusal bağların iyi olduğu dönemlerde son derece güçlü gözüküyor ama o bağların zayıflamış olduğu alanlar, dönemlerde de hemen kopuşa götürebiliyor işletmeleri. Bu bir yönüyle bizim rekabetçilik gücümüzü azaltıyor. Ha, bunlar arasında bahsetmiş olduğumuz konular belki şu yönüyle önemli. Bir, Türkiye'de yeni nesiller ya da girişimci olma niyetinde olan insanlar sadece karlılık ve zararlılıkla sınırlı olmayan hangi unsurları dikkate alarak bu sürece girmeliler boyutunda birer gündem maddesi oluşturan hususlar bunlar. Bir yönüyle de yabancı sermayenin Türkiye'ye gelirken neleri dikkate alabileceğini de biz bu başlıklarda görebiliyoruz diye düşünüyorum. Yani iş sadece ve sadece ücretin miktarı değil, sadece ve sadece vergi oranı değil, sadece ve sadece kar oranı değil, ödenen işte fiyat değil sadece ve sadece. İşletmecilikte bu kültürel boyut, geçmişten bugüne devralınan miras boyutu çok belirgin, çok önemli. Ve biz aslında kendi işletmeciliğimizi bu esaslara dayalı olarak yeniden tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bize özgü bir işletmecilik kültürünü, yaklaşımını esasa alıp, nasıl ki işte Osmanlı evi diye bir şey var değil mi?
Evet.
Bize özgü bir eğlence kültürü var değil mi? Akrabalık ilişki yapımız var. Aynı şey bu tür hususlara dayalı bir işletmecilik modellemesine bizi götürebilir diye düşünüyorum. Ve bu devletin de belki koruyacağı, sahipleneceği, bizi diğerlerine farklı kılan bir işletmecilik modeline götürmeli diye düşünüyorum.
Evet hocam, Batı'da baktığımızda bizim tabii biraz daha zıttımıza gibi görünüyor. Ortaklıklar daha uzun ömürlü, işletmeler de yine aynı şekilde daha uzun ömürlü işletmeler. Bunun tarihi kökenleriyle ilgisi var mıdır acaba? Bu da değinebilirsek acaba,
evet,
geçmişten
nasıl ki bizde bir kültürden kaynaklanan bir boyut var diyorsak, aynı şey aslında Batı'nın bu kadar rekabetçi oluşu, bu kadar sadece liyakate, evet, dikkat edişi, o anlamda akrabalık ilişkilerini, dostluk ilişkilerini, belki hemşerilik ilişkilerini, işte başka ilişkileri olabildiğince göz ardı etmesinin arkasında elbette ki Batı'nın yaşamış olduğu tarihi serüven var. İşte daha önce ele almış olduğumuz o merkantilizmden, ticari kapitalizmle başlayan, sanayi kapitalizmle bambaşka bir veça alan ve bugün de artık finansal kapitalizm döneminde yine bambaşka bir şekil alan bu kapitalist dünya, o kapitalistik ilişkileri dayalı bir kültürün ürünü. Ya bu kültürün elbette Batı dünyası noktasında da ele alınması gerekiyor. Yani bizim işletmelerimiz ya da işletmecilerimiz, girişimcilerimiz yurt dışı ile temaslarında bu kültürü bir şekilde öğrenmeli ve bu kültüre göre kendini hazırlamalılar. Aksi takdirde çok çabuk kırılganlıklar, çok çabuk vazgeçişler ortaya çıkabilir. Ya bu yönüyle de elbette tarihi bilmek, kültürel tarihi bu anlamda bilmek bizim işletmeciliğimiz açısından da önemli bir başlıktır.
Evet, işletmeciliğin sürekliliği açısından en azından Avrupa'nın o yaşadığı maceradan istifade etmemiz gerekiyor diyorsunuz.
Evet.
Hocam, son olarak şunu sorayım bu konuyla ilgili olarak. Bürokratik yönetim yapısının faydaları nelerdir işletmeler
yok
için?
Yok mu diyorsunuz? Hani salt evet. Sadece ada şöyle diyelim. Aile işletmeciliğine dayalı, akrabalık bağlarına dayalı, kolektivist, ortak kültür unsurlarına dayalı bir işletmecilik yerine
yani bürokratik
yine rekabetçi, bireyselliği merkeze evet. Alan belki de boyutuyla bürokratik işletmeciliği.
Abi, katkısı ne?
Evet, gündeme taşımak anlamlı. Evet. Tabii belki burada şu ayrımı yapmak lazım. Bürokratik işletmecilik aslında her iki kültürün de bir ortak paydası olabilir, olmalı. Yani biz de genellikle o kolektivist yaklaşımın bir sonucu olarak bu tür bürokratik muamelata ya da şartlara çok riayet edilmeyen bir işletmecilik yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Halbuki bürokratik işletmeciliğin gelişimi böylesi bir yaklaşıma rağmen oluşturulabilir.
Evet.
Zira modern dünya artık bürokratik işletmeciliği o anlamda esası alan bir işletmecilik. İşte bu çerçevede ortaya çıkacak olan artılara da değinecek olursak daha somutta belki şu söylenebilir. Bir defa bürokratik işletmecilikte yetkilerin bir sınırı vardır.
Sınırlı yetki.
Bu da çok artı ve çok büyük eksilere işletmeciliği sürüklemeyen bir
evet.
Kültür ortaya çıkarır. Öngörülebilen adımlar atılmaya fırsat oluşturur. Bu yönüyle de işletmelerin uzun ömürlülüğünün önemli bir garantisidir aslında bu. Böylesi bir artısı vardır. Çok uygun bir hiyerarşik düzen vardır. Kimin ne yapacağı bellidir, sürprizler açık değildir dolayısıyla. Bu yönüyle de çok derece artı oluşturan boyutu vardır. Çok iyi bir bilgi derleme, toplama, bilginin transferi, karar alma süreci vardır. Bu da bize çabukluk, açıklık belki, dakiklik, süreklilik ve bir ölçüde gizlilik ortamları oluşturmaktadır. Yani uzun vadeli bir işletmecilik için bürokratik işletmeciliğin evveliyetle Türkiye'de genel bir uygulama alanı haline getirilmesi bir zaruret gözüküyor.
Evet hocam, dilerseniz bu akşam burada programımıza son verebiliriz. Ama programa son vermeden önce ben tekrar geçen hafta hatırlatmıştım. Mail adresimizi dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Herhangi bir soru olabilir veyahut da bizimle paylaşmak istedikleri bir husus olabilir dinleyicilerimizin. Mail adresimiz şu şekilde: ekonomidenhayata@erkamradyo.com. Tekrar edeyim: ekonomidenhayata@erkamradyo.com. Evet, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Tekrar görüşmek üzere efendim.